Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 17. lem'a 14. nota. Tevhide dair 4 küçük remizdir. 1. remiz. Ey esbab perest insan, acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerden bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celbolup yapıldığını görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alem-i ervahtan, bir kısmı alem-i misalden ve levh-i mahfuzdan ve bir diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları, dünya ve ahiret etvarında dağılmış bir saray-ı acib ve bir saray-ı gariptir. Maşallah. Evet. Ey esbab perest insan. Yani esbaba tapan insan. Her şeyi sebeplere bağlayan ve her şeyin kaynağının sebep olduğunu zanneden insan. Elhamdülillah. Müslümanlara sorduğumuz zaman herhangi bir Müslüman sebeplerin gerçek manada tesir hakikisinin olduğunu kabul etmez. Esas sebepler iş yapmaz. Her şeyi sebeplerle beraber yaratan Allah'tır. Bunu bilir. Ama insan bu bilgisinin her zaman farkında ve şuurunda olamayabiliyor. Gafletle zaman zaman bu şuurunu kaybedebiliyor. Bunun farkında olamayabiliyor veya davranışlarında bunu sergileyemeyebiliyor. Yani sebeplerin hakiki tesirin olmadığını iman noktasından sorsak söyleyecek. Ama davranışına dökmeye çalıştığı zaman sebeplere takılabiliyor insan. Dolayısıyla bu ders hem sebeplere hakiki tesir veren insanlara, yani inancı olmayan insanlara, hem de inancı olup da gaflete dalanlara, hem de gaflete dalmasa bile huzur-u daimiye ulaşamayanlara, huzur-u daimiye ulaşanların da imanının inkişafına, herkesin derecesine göre fayda olacak bir ders. Sadece inancı zayıf olanlara, inancı olmayanlara değil, herkese derecesine göre takviye edecek mükemmel bir ders. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ey iman edenler, iman ediniz buyuruyor. Yani iman etmişse niye iman edecek? Bu birkaç anlamda yorumlanmış. Bir defa imanınıza devam ediniz. İman edersiniz ama Allah korusun imanınızın devamlılığını sağlayamayabilirsiniz. Çünkü ölünceye kadar imanı muhafaza etmek zorundayız. Kazanmak yetmiyor. Onu muhafaza etmek ve kaybetmemek de gerekiyor. İkincisi, imanınızı inkişaf ettiriniz. İmanın derecesi sonsuzdur. Sürekli imanınızı terakki ettiriniz. İbadetle, marifetle, ilimle, değişik yollarla imanınızı terakki ettiriniz. Dolayısıyla Risale-i Nur'da okuduğumuz herhangi bir hakikat her Müslümana ve imanını inkişaf ettirmiş olsa bile yine onun tekrar inkişafına medar olacak bir özelliktedir. Burayı ben daha önce okudum, okumama gerek yok denmez. Her zaman ihtiyacımız var o hakikatlara çünkü. Evet, birincilerimiz. Ey esbab perest insan. Dolayısıyla bu tabir herkesi içine alır. Sadece inancı olmayanları değil. Esbaba değer veren, esbabın tabiri caizse bir perde olduğunun farkında varamayan, farkına varsa bile zaman zaman ihmal eden insanlara herkese hitap ediyor. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acayip kasrı görsen ki yapılıyor. Garip cevherlerden yapılmış, garip mücevherlerden. Garip kelimesi aslında yabancı demek değil mi? Burada olmayan, buralı olmayan demek garip. Demek ki bir saray yapılıyor ama sarayın binasında kullanılan malzemeler oraya ait değil. O sarayın yapıldığı yere ait değil. Başka yerlerden malzemeleri oraya getiriliyor. Hem de onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Dünyanın Çin bölgesinden başka o malzeme bulunmaz orada. Sadece orada bulunur. Bir kısmı Endülüs'te, dünyanın bir başka yerinde. Değil mi? Çin, Endülüs. Yani İspanya. Şimdiki İspanya bölgesi Endülüs eskiden. Bir kısmı Yemen'de, o da dünyanın başka bir yerinde. Bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Demek ki bu binanın yapımında kullanılan malzemeler binanın yapıldığı yerde yok. Başka yerlerden getiriliyor yapımında kullanılanlar ve bir de binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenub yani kuzey, güney, doğu, batı dünyanın her tarafından o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen. Oradan getirmek için bir sebep kullanılmıyor. Yani işte bu uçaklar falan yerden geldi, bu da uçakla falan yerden geldi, bu trenle geldi gibi herhangi bir vasıta kullanılmıyor. Oradan bir anda getiriliyor ve bir anda o sarayın yapıldığını gözlerinizle müşahede etseniz, görseniz hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta, o sarayı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hakim-i mucizekardır. Sadece hakim olması yetmez. Evet, dünyaya hükmedebilir. Dünyanın tek sultanı olabilir. Ama o dünyanın her tarafında dağınık halde bulunan o mücevherlerden, o harika taşlardan, o sarayın yapılması için de mucizekar olması gerekiyor. Yani harika bir zat olması lazım ki bir anda o taşları celbetsin, bir anda o sarayı yapsın. Dağınık yerlerden toplayabilsin. İnsan ne kadar teknik ve teknolojilerlerse ilerlersin, bir anda bunları yapamaz. Dünyanın sahibi de olsa. Ama faraza böyle bir sultan olsa, hakim olsa ve böyle bir sarayı da dünyanın değişik yerlerinde bulunan mücevherlerden bir günde yapıldığını bize gösterse, biz anlarız ki bu zat bu memleketin hakimidir. Bu memleketin sahibi kimdir? Odur. Burada ne çıktı? Bir tek sanattan, dikkat edin burası, burası önemli. Bir tek sanatın yapımından, o sanatın yapımında kullanılan malzemelerin getirdiği bütün alemlere bir tek zatın sahip olduğunu anlıyoruz. Tevhid bu işte. Ne diyoruz? Bu bina yapan kim ise bu memleketin sahibi odur. Bak tevhid, birlik yani. Artık Çin yapmamıştır burayı. Çin'in kendisi yapamaz yani. Çin'deki taş da yapamaz bunu. Yemen de yapmamıştır, Yemen'deki taş da yapamaz bunu. Öyleyse bu memlekete sahip olan kim ise bu binayı da yapan odur. Tevhidin manası bu yani. Birlemek, aynı zatın eseri bu saray yapan kim ise dünyaya sahip olan odur. öğretiyor, dünyanın maliki de, sahibi de, hakimi de odur demek. İşte her bir hayvan, yani her bir canlı öyle bir kasr-ı ilahidir. Allah'ın sarayıdır. Ney? Her bir canlı. Allah Allah. Şimdi örnek verecek. Hususan insan. O kasırların en güzeli. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya Cenab-ı Hak, biz insanı en güzel surette yarattık. Ahsen-i takvim. 23. söz baştan sona ahsen-i takvimden bahseder. İnsanın ahsen-i takvimde yaratılmasının hikmeti, sırları, mahiyeti nedir? Ve insan nasıl o özelliklerini muhafaza eder? Bunu anlatıyor. Hakikaten bir eserde bir ustanın ne kadar çok sanatı tecelli ederse o eser o kadar kıymetlidir. İnsanda Allah'ın bütün isimleri tecelli etmiştir. Onun için kainatta tecelli eden ne kadar ismin varsa her birisinin bir numunesi insanda tecelli ediyor. Allah Allah. Onun için Allah'ın kainatta yarattığı sanatın içerisinde en değerli olanı insandır. Tabi malumunuz insan denilince hep aklımıza peygamberimiz gelmeli. Biz de o peygamber efendimizin sahip olduğu insanlık mahiyetinden ne kadar nasip bize düştüyse Allah bereket versin. Ama esas insan kamil dendiğinde, esas insan mutlak olarak söylendiğinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam akla gelmeli. İnsan odur çünkü. Evet. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın mücevherleri. Şimdi o verdiği örneği hakikate yansıtacak. Hakikaten bu insan neden yapılmıştır? İnsanın binasında kullanılan taşlar hangi alemlerden gelmiştir? Allah insanda kullandığı tabiri caizse insan yaratırken insanda kullandığı taşların alemleri nerelerdeydi? Hangi özelliği hangi alemden geldi? Enteresan. Bir kısmı alemi ervahtan. Ruhumuz ruhlar aleminde. Bir kısmı yani bu binanın yapımında kullanılan taşların buradaki taşlardan birisi ruhumuz. Ruhumuzu Allah ruhlar aleminden getirmiş. Şimdi yeni bir canlının yaratılmaya başladığını düşünelim. Başladı, yaratılıyor. Buradaki bir gün tabirini de şöyle anlayabiliriz. Üstad Hazretleri hani yukarıda dedi, bir günde yapıldığını görsen, bir sarayın bir günde dünyanın değişik yerlerinden cevherler getirerek yapıldığını görsen dedi ya, buradaki bir günde tabiri, üstadımız sabah namazını anlatırken, insanın anne karnındaki yaratıldığı zamanını hatırlatır diyor. Sabah namazı bize annemizin karnındaki yaratılışımızı hatırlatır. Bir. Bir de baharın ilk başında yerin altında ve yerin üstündeki bitkilerin yeşermesi, toprağın altındaki tohumların toprağın üzerine çıkmaya başlaması zamanını diyor hatırlatır. Evveli bahar zamanını hatırlatır. Tabiri caizse ne yaz gelmiş ne de kış duruyor. Kış gitmiş, tabiri caizse karanlık, yaz gelmemiş, aydınlık tam gelmemiş. İkisinin ortasında bir ortam gibi. Çocuk da annesinin karnına intikal etmiş ama daha dünyaya teşrif etmemiş. Bir de gaybda da kalmamış. Tabiri caizse alacakaranlıkta, anne karnında ama henüz dünya yüzü görmemiş. Ahirette de, ahiret alemlerine de kalmamış. Böyle ortada. Ne gece ne gündüz. Sabah namazı da öyle. Fecirden sonra ne gecedir ne gündüzdür. Sabah namazının mevsimi bize aynı zamanda bunlar hatırlatıyor. Bir de diyor kainatın yaratıldığı ilk günü hatırlatır. İlk gün tabiri. Bak ilk gün tabiri kullanıyor. Demek ki insanın da aslında yaratılış ömründe ilk günü nerede geçiyor? Devir olarak anne karnı. Aslında insanın ömrünü 6 güne ayırırsak, kainatın 6 günde yaratılması gibi, insanın birinci günü anne karnındaki yaratıldığı devirdir. Ya. Hatta anne karnındaki 6 devir de Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ızama, ızamdan lahma, lahımdan halk-ı cedide şeklinde yapılan sıralamada neredeyse insanın anne karnındaki yaratılışını 6 devre, 6 dönem gibi, kainatın 6 dönemde yaratılması gibi, insan da aslında anne karnında 6 devirde yaratılıyor. Ama bir cihetten de bakarsak, hayatı boyunca geçeceği dönemlerin birinci günüdür. Bir cihetten bakarsak anne karnı. O bir gün içerisinde, anne karnındaki bir gün içerisinde, hatta anne karnındaki ruhun üflenmesi zamanında, dikkat edin, çocuğun ruhu ruhlar aleminden geliyor. Annenin karnında böyle bir şey yok. Annenin karnı tabiri caizse bir tarla. O tarlada Allah bir çiçek yaratıyor. Yarattığı çiçeğin ruhu ruhlar aleminden. İşte saray dediği bu. Evet, biz bu sarayı Allah anne karnındaki hayatımızdan ölünceye kadar devam ettiriyor ama ilk yaratılışımız orada olduğu için oradaki yaratılışımız anında ruhumuzu ruhlar aleminden, bakın, ruhlar aleminden gelen cevherimiz anne karnından değil. Anne karnı bir tarladır. O tarlada, o parselde yapılan binanın, insan binasının tabiri caizse bir taşı ruhlar aleminden geliyor. Öyleyse ruhlar alemine sahip olmayan, ruhlar aleminin sahibi ve maliki olmayan bir zat o binanın taşını oradan getiremez. Oradan getirdiğine göre öyleyse ruhlar aleminin sahibi kim ise bu saray yapan da odur. Bir taşı bu. İkinci taşı, bir kısmı alemi misalden, misal aleminden. Şimdi insanın öyle duyguları, öyle latifeleri, öyle hissiyatları var ki gözümüzle gösteremiyoruz. Mesela hayal alemimiz misal alemindendir. Gösteriyor muyuz? Gösterebiliyor muyuz? Hayır, gösteremiyoruz. Bugün seni hayal ettim. Göster bakalım. Hayalimden bir bina tasavvur ediyorum. Göster bakalım. Ne yapıyorsunuz göstermek için? Ya anlatıyorsunuz hayalinizden geçeni, ya çiziyorsunuz, ya da resmediyorsunuz. Yani bir şekilde hayalinizden geçeni göstermeniz gerekiyor ki hayalinizi gösterebilirsiniz, öyle mi? Bizim de demek ki hayalimizi Cenab-ı Hak görünmeyen ama var olan göremediğimiz misal aleminden, mesela bazı latifelerimizde Cenab-ı Hak misal aleminden getirmiş. Aynı binanın taşında kullanılan bu özellik yine annemizin karnında yok. Başka yerlerden Allah, kainatın başka alemlerinden onları getirmiş, o binanın taşına koymuş, binaya koymuş. Başka? Bir kısmı levh-i mahfuzdan. Hani malumunuz, insan hayatı boyunca sergileyeceği bütün özellikleri, yazdıklarını, konuştuklarını, gördüklerini, her şeyini hafızasına kaydetmiş. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Biliyorsunuz günümüzde artık bilgisayarlar vasıtasıyla, CD'ler vasıtasıyla birçok şeyler daha rahat yazılabiliyor. Daha önceden kasetlere yazılıyordu, film kasetlerine. Şimdi bilmiyorum, kameralar var mı, CD'li kameralar? Var mı efendim CD'li kameralar? Var değil mi? Bir kamera bir yıl boyunca, 365 gün boyunca bütün her tarafı kamerayla gezdiniz. Elinizde kamera, tabiri caizse gözünüz gibi kamerayla dolaştınız bir yıl boyunca. Ve kameradaki CD bütün o kameradaki şeyleri kaydetti. Öyle bir özellikle kameramız var. Ve bu kameradaki CD de bütün bunları kaydediyor. Kamerayı çektiniz, attınız, CD elinizde. Bu CD'de O kameranın bir yıl boyunca gördüğü renkleri, sesleri, hatta kameranın özelliği olsa, tatları, kokuları bile alacak özellikte olsa, biz bir bilgisayar vasıtasıyla o bilgilerin tamamını sergileyebilir miyiz? Ama Cenab-ı Hak, dikkat edin, böyle bir kamera yok şu anda. Her yönden, sağdan gelen alıyor, önden gelen alıyor, arkadan gelen alıyor, böyle bir kamera yok şu anda. Ses şeyle, rengiyle, tadıyla, kokusuyla, acısıyla, tatlısıyla, her şeyle canlı olarak kaydeden bir kamera yok. Ama Allah insana öyle bir CD yaratmış ki, tabiri caizse, o yarattığı CD insanın hayatı boyunca sergileyeceği, sergilediği, şu anda yaptığı her şeyi, her şeyle kaydediyor. Birisi telefon açıyor. Oo, Yusuf abi siz misiniz? Daha sesinden tanıyor. Niye? Daha önce Cenab-ı Hak o sesin modunu, özelliklerini hafızamıza yazmış. İşte bizim hafızamız Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi yazdığı alem olan levh-i mahfuzdan bir örnektir. Öyleyse levh-i mahfuza hükmü geçmeyen birisi bir insana hafızayı koyamaz. Hafızamız da o alemden gelmiş. Allah Allah. Başka? Daha devam ediyor. Ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden. Mesela akıl maddi bir alemle ölçülemez. Muhabbet maddi bir alemle ölçülemez. Nereden geldi bu hakikaten muhabbet? Allah selametlik versin. Sonradan inandığını ifade eden bir kardeşimiz, ben inanmıyorum ahiretin varlığına, Allah'ın varlığına diyordu. Ona bu hakikatleri açıklayacak şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki öyle şeyler yaratmış ki Allah bizim vücudumuzda, ruhumuza öyle şeyler takmış ki onların dünyada örneklerini göremiyoruz. Yediğimiz gıdalarda, gördüğümüz şeylerde bizim yaratılmamız ve varoluşumuz için gerek olan hiçbir şeyde onlar yok. Mesela dedim, yediğimiz hiçbir varlıkta akıl yok. İçtiğimiz de yok. Hatta dedim, bizim insanlarda gördüğümüz akılların da ne olduğunu anlayamıyoruz. İçinde yaşadığımız bedenimizde bir akıl var. Ruha ait ya, ruha ait bir özellik. Onu bile anlayamıyor. Bu nasıl bir şeydir? Nereden geliyor? Nasıl bir özelliğe sahiptir? Ama dedim, sebepler noktasından olsa olsa annemizle babamızdan gelebilir. Çünkü bizimle ilgili olan her şey içerisinde tek aklı olan anne ve babamızdır. Değil mi? Hani dedik ya, öyle bir saray yaratıyor ki Allah, yarattığı sarayda kullanılan malzemelerin hiçbirisi orada yok. Getirildiği alemden başka yerde bulunmuyor. Dedi ya, Çin'den başka yerde bulunmuyor sarayın bir mücevheri. Yani Allah bize öyle bir cevher takıyor, taktığı cevher ruhlar aleminden başka yerde yok. Öyle bir cevher takıyor, levh-i mahfuzdan başka yerde yok. Öyle bir cevher takıyor, alem misalden başka yerde yok. Alem-i nurdan başka yerde yok. Ya mesela dedim, akıl olsa olsa sadece annemizde ve babamızda var. Olsa olsa onlardan gelebilir. Yaratılışımızda Allah'ın sebep olarak kullandığı iki varlık. Ama dedim, hiçbir anne çocuklarının doğmasıyla aklında bir azalma olmuyor. Hatta bazen çok akıllı annelerin çocuklar akılsız olabiliyor. Çok aklı az olan annelerin çok akıllı çocukları da olabiliyor. Biraz da dedim, biraz da latife olsun diye, onu düşünceye sevk etmek için, bu mantığını daha müsbet anlamda kullanması için, faraza birinci çocukta, ikinci çocuk, üçüncü çocuk, bütün çocukların akılları annelerinden gelmiş olsaydı, birinci yavrusuna anne aklının yarısını, ikinci yavrusuna kalan yarısını, üçüncüde mesela siz üçüncü yavrusu olsaydınız, siz ve anneniz akılsız olmanız gerekirdi dedim. Ya gayet tabii bir şekilde, konuyu bilmeden. Meğer o kardeşimiz annesinin üçüncü çocuğuymuş. Tevafuk, bilmiyorum yani. Memleketinde bilmiyorum, ailesinde bilmiyorum. Hakikaten böyle bir mantıksızlıkla karşı karşıya kalırsın. Allah-u Teala anne tarlasında tabiri caizse o parselde yarattığı sarayın binasında kullandığı taşlar kainatın 18 bin alemine dağılmış ve her bir mücevher, her bir cevher sadece o alemde olmasına rağmen bir günde birden aynı anda bütün o alemlerden o özelliklerin getirildiğini ve o sarayın yapıldığını görüyoruz. Hatta yaşıyoruz değil mi? Görmek bir tarafa, ben o saray. Ya, elhamdülillah. İnsan diyor, 18 bin alemi havi şu kainatın küçük bir misali musagarıdır. Her bir alemde tecelleden bir ismin bir numunesini insana Allah vedia olarak bırakmış. Mesela insanda cennet de var, cehennem de var. Yani cennet alemi de var, cehennem alemi de var. İnsanda beka alemi de var, ebediyet alemi de var. Tabii ya. Mesela insan kendisine iyilik edenleri mükafatlandırmak hissini ve duygusunu, kendisine zarar verenler, hakaret edenleri, sözünü tutmayanları cezalandırma his ve duygusunu taşıyor. Bu his ve duygu nereden geldi bize? Muhabbet, sevgi, mükafat, his ve duygusunu Allah cennet aleminde. Orada tecellinin esmasından öfke, gadab, cezalandırma his ve duygusunu da cehennem aleminde. Yani insan kendisini iyi okuyabilse Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecelli ettirdiği bütün isimlerin her bir alemini tek tek okuyabilir ve kendisini de o kainattaki alemlerden süzülmüş, mükemmel, zişur bir meyve olduğunu rahat fark edebilir. Öyleyse, bir ağaçtan bir meyveyi süzüp, ağaçtaki bütün özellikleri o meyvenin çekirdeği olan kalbine Allah'ın koyması gösteriyor ki çekirdeği yaratan kim ise ağacı yaratan odur. Öyleyse çekirdeği yaratmak ağacı yaratmaya bağlıdır. Ağacı yaratan da çekirdeği yaratan da aynı zattır. Öyleyse şu kainatın en mükemmel zişur meyvesi olan insan da kainat ağacından süzülmüş ve her bir alemden birer numune olarak ruhuna vedia bırakılmış mükemmel bir el meyve olduğuna göre kainatı yaratan kimse insan yaratan da odur. Öyleyse insanı yaratan ancak kainatı yaratan zat olabilir. Kainatı yaratan zattır, insan yaratan. Nereden bilesek ki de? İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan, o kasırların, sarayların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Acib. Niye acib? En garip sanatlar onda kullanılmış. Hem de en çok garip sanatlar. Evet, hayvanda da belki garip sanatlar kullanılmış ama onda olup da insanda olmayan yok ama insanda olup da onda olmayan var. Hatta meleklerde olmayıp da insanda olan var. Ama insanda olup da melekte olmayan. İnsanda olup da melekte olmayan var. Değil mi? Ama melekte olmadığı halde insanda olan da var. Öyleyse meleklerde olan her şey insanda var. Ama insanda olan her şey melekte yok. Allah Allah. Böyle acayip, böyle garip bir bütün kainattan süzen bir zat ancak kainata sahip olan birisi olabilir. Bütün kainata hükmetmeyen bir hakim mucizekar bu insan yapamaz. Evet. Hatta bir kısmı da anaasır aleminden gelmiş. İnsanda bulunan bir kısım maddi özellikler de dünyadaki unsurlardan gelmiş. Öyleyse küre-i arıza da hükmedecek ki o küre-i arzdaki unsurlardan da her birinden birer örnek, değil mi? Elementlerden. Her bir elementten birer küçük örnek de Allah almış, insanın bedenine koymuş. Yani demek ki insan maddi manevi kainattan süzülmüş bir hulasadır. Bir özdür. Bir çekirdektir. Bir meyvedir. Kışrı yok. Kabuğu yok. Fazlalığı yok. Allah Allah. Eğer mümkün olsa kainatı böyle bir özetlemeye kalkılsa insan ortaya çıkacak. Eğer yine mümkün olsa bu insan denilen çekirdek ve meyve ağaç yapılmaya kalksa kainat olacak. Öyleyse kainata hükmeden kim ise insanı süzen odur. Öyleyse insanı süzen kim ise kainatın sahibi de odur. Öyleyse ağaç da meyve de aynı zatı gösterdiğine göre kainat da onun meyvesi de aynı zatın varlığını ve birliğini gösterir. Hacatı ebede uzanmış. Emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Arzuları, hacatı ebedi, yani ihtiyaçları. Ne istiyor bizim ruhumuz? Ebediyet istiyor. Eğer her insan ruhunu dinleyebilse şu arzuyu duyacak, şu ihtiyacı ebed. Ebed. Yani sonsuzluk, ebediyet, sonsuz var olma duygusu, ebediyen var olma arzusunu herkes okuyacak. Bir beka arzusu her insanın kalbine derc edilmiş. Emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Semavat ve arz. Yani öyle şeyler istiyor ki insan, bütün kainatı toplasan, getirsen, koysan kalbine doymayacak. Hatta bütün kainatı isteyecek bir muhabbet, o diyor meyvenin çekirdeği olan kalbine konmuştur insanın. Ama o kainatı insanın kalbine koysan, insan tatmin olmuyor. Niye? Çünkü insan sonsuz duyguları taşıyor ama kainat sonlu. Kainat sonsuz değil. Bizim kalbimize konulmuş emeller, arzular ve istekler sonsuz ve bütün kainatı için arıyor ama kainat doyurmuyor bizi. Öyleyse ancak sonsuz ve baki bir zat, sonsuz ve baki olan bir alemde bizim emellerimizi karşılıyor. Sonlu alem bizim istek arzularımızı mümkün değil karşılayamaz. Rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret etvarında dağılmış. Nasıl bir saray ya? Hani insanın kainatı sevmesinin bir manasını da Üstad Hazretleri şöyle ifade ediyor. Hani bir insan nereden geldiyse orayı özler, arzular. Nerelisiniz? Kayseri.
Yanında oturuyorum.
Öyle mi? Kayseri. Yani Konya'lı mı? Konya'lı demedim ben. Kayseri dedim. Kayseri. Özlediniz mi? Sorma. Çocukluğumun geçtiği yerler. Oradan gelmiş ya. Bedeni oradan geldiği halde, bak ruh oradan gelmiyor. Bedeni oradan geldiği halde geldiği yere aşk duyuyor. Sevgi duyuyor. Oradaki gördüğü çiçekleri, oradaki havayı, oradaki yerleri, hatta oranın sokaklarını, yollarını, orada yediği yemekleri özlüyor. Belki ondan daha güzel yerlerde yaşıyordur. Ama o geldiği yere karşı bir muhabbeti var. Ben böyle anlıyorum. Sanki üstadın ifadelerinden. Sanki insan kainattan süzüldüğü için o insandaki duygular geldiği alemlere karşı bir alaka duyuyor. İfade edebildim mi bilmiyorum. Allah. Fakat o geldiği alemler ile ilgili alakası yine de onu tatmin etmez. Ancak sonsuz olacak ki tatmin eder. Onun için onun alakaları dünya ve ahiret etvarında, devirlerinde yani, dünya ve ahiretin devirlerinde dağılmış bir saray acayip ve bir kasrı gariptir. Hem acayip hem garip. Garip ifade ettik değil mi? Yani bu dünyada bulunduğumuz yerden gelmiyor yani bu bizim de, bizdeki o cevherler kainatın değişik alemlerinden gelmiş ve birçoğunu biz burada göremiyoruz. Yaşadığımız alemlerde yok, başka alemlerden gelmiş. Burada bulup da yenisini değiştiremiyoruz. Eskiyenleri düzeltemiyoruz vesaire. Yani Allah-u Teala insanı kainat içerisinde en mükemmel, her noktadan en harika bir varlık olarak yaratmış. İnsan kendi küçüklüğüne bakarak, zahiren, madde planında kendini küçük görerek, sanki kendisini değersiz gibi telakki etmesin. Ve dolayısıyla yaptığı amellerin hesaba çekilemeyeceği zannına kapılmasın. Maddesel olarak aciz, fakir, muhtaç, Allah insanı maddi manevi bu özellikle yaratması itibariyle aciz, fakir, muhtaç görecek Allah'a karşı. Ama kendine takılan özellikleri ve güzellikleri dikkat alarak, Allah'ın kendine verdiği değeri ön plana çıkararak ne kadar sorumlu olduğunu, kendine verilen vazifeyi yerine getirmediği zaman ne kadar mesul olacağını, nasıl ki insan kalbi vazifesini yapmadığı zaman bütün bedeni allak bullak oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Damarlardan birisinde bir pıhtılaşma olsa kalpte ne yapıyor adam? Sekteliyor değil mi? Yıkılıyor. Yani kalbin içindeki bir damlacık kan parçasının ben burada vazifemi yapmazsam ne olacak yahu diyemediği gibi ve vazifesini yapmadığı zaman bütün bedenin özelliklerini etkileyeceği gibi orada onun küçüklüğüne değil yaptığı işin önemine bakarak hareket etmesi lazım geldiği gibi insan da kainatın cereyanında, kainat sisteminde Allah'ın yarattığı kalbin bir kanı gibidir. Bir damla kan gibidir. Pıhtılaşması kainatı sekteye uğratabilir. Onun için işlediği günahların hafifliğini görerek Allah muhafaza Allah günaha girmesin. Yaptığı iyilik de hafif görmesin. Ne günahın hafif görerek işlesin, Allah korusun, ne de ibadetin hafif görerek terk etsin. Böyle acayip ve garip, mükemmel bir sanat ilahi olarak Allah tabiri caizse bizi kainattan süzmüş, en mükemmel sanat eseri olarak ortaya koymuş ve bu sanat eserini sadece bize değil, kainata seyrettiriyor. Ya bir de o var ya. Değil mi yani? Her bir sanat teşhir edilir, seyrettirilir. Öyleyse bu kainat içerisinde en mükemmel sanat eseri olarak madem insan yaratılmış, kainattaki mevcudata, melaike-i mukarrabin dahil, Allah'ın kendine has nazar-ı dekayık aşinasıyla tabiri caizse, kendine mahsus mukaddes bir seyriyle dahil bütün mevcudata Allah insanı seyrettirir. Böyle acayip ve garip bir saray. İşte ey kendini insan zanneden insan. Madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil. Arz ve sema birer sayfe. Bir kitabın iki sayfası gibi. Nasıl bir kitabın iki sayfası? Dünya ve ahiret Allah'ın nazarında öyle. Olmalı ki, değil mi? Beni yaratan zat. Bu özelliklere sahip olmalı ki, beni bu kainattan süzsün, böyle mükemmel bir saray olarak yaratsın. Şimdi bir de bakalım. Seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfe, ezel ve ebed dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu yani ibadete layık olan tek zat ve melceği, sığınağı, iltica edeceği ve halaskarı ve kurtuluşuna kurtaracağı, onun kurtuluşuna vesile olacağı tek zat o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Evet. İkinci remizi de kısaca okuyalım. İkinci remiz. Bu tevhide dair bir remizdi. Ne kadar güzel elhamdülillah. İnsan bu remizde geçen hakikatleri bir ağaca bakarak da müşahede edebilir, müzakere edebilir, mütalaa edebilir, tefekkür edebilir. Bir çiçeğe bakarak da tefekkür edebilir. Hatta bu manadan hareketle yıldızlardan bir yıldıza bakar. Belki bu yıldızın istikametli ve intizamlı hareketi galaksinin intizamlı hareketine bağlıdır. Galaksinin intizamlı hareketi öbür galaksilerin intizamlı hareketine bağlıdır. Öyleyse bir tek yıldızın bu kainat içerisinde intizamlı düzeni, devamı, varlığı kainatın intizamlı düzeni ve varlığına bağlıdır. Öyleyse bu yıldız kiminse kainat onundur diyebilir. Küçük bir alem olan insan kendine iner, bakar. Der ki bendeki bir hücrenin intizamlı vazifesini görmesi doğru mu? Bütün vücudumun hayatının intizamına bağlıdır. Öyleyse bir hücremi kim intizamla eviriyor, çeviriyorsa bütün vücudundaki hücreleri de o çeviriyor. İner daha aşağılara bir atoma. Biliyorsunuz bir atom patlayınca atom bombası oluyormuş. Bir atomu çekirdeğiyle ve elektronlarıyla intizamlı şekilde gözün görmeyeceği, hayalin alamayacağı hızda çeviren kim ise benim vücudumdaki atomları da, hücreleri de, yukarıdaki yıldızları da, galaksileri de çeviren aynı zattır diye hükmedebilir. Yani her bir atomdan kainattaki bütün kürelere varıncaya kadar, her bir çiçekten cennet bahçesine varıncaya kadar Allah'ın varlığına ve birliğine pencereler açıp okuyabilir. Bu bir anahtar. Bediüzzaman Hazretleri bize bir anahtar veriyor. O anahtarla hazinenin kapısını açmayı bize bırakıyor. Size diyor alın hazinenin anahtarı, kainatta bir hazinedir. Gidin o anahtarla kainattaki bütün hazinenin kapılarını tek tek açabilirsiniz. Onun için biz her zaman söylüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bize her gün bir kilo balık tutarak bize vermiyor. Bize balık tutmayı öğreterek her yerden her gün istediğimiz kadar balık tutmamızı sağlıyor. Her gün bize şu dersi alın, şu dersi alın tek tek tek tek dersler vermiyor. Nasıl kainattan ders alacağımızın ölçülerini veriyor. Onun için biz Risale-i Nur'dan aldığımız bu hakikatleri kainattaki her bir hazinenin tabiresi açılmasında kullanacağız inşallah. Bu bir ölçü. Bu ölçüyle diğerlerini açmayı biz kendi şeyimizi kullanacağız. Tefekkür edeceğiz inşallah. İkinci remiz. Bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Gerçekten bu da mükemmel bir örnek. Şedid bir hisle onun muhafazasına çalışır. Allah ne kadar mükemmel bir örnek. Şimdi adam güneşi tanımıyor. Böyle bir insan var mı diye dünyada sorsanız normalde yok. Normalde yok. Ama şimdi okuyunca göreceğiz ki hemen hemen her insan da bu özellikler herkesin durumuna göre var. Mesela ben şimdi sorayım size. Güneşin güzellikleri belli. Allah güneşi çok mükemmel yaratmış hakikaten. Ama o güneşin güzelliklerinden de dünyada aynalar yaratmış Allah. Güzellikler, o güneşin güzelliklerinden dünya yüzünde güzellikler Allah sergilemiş. Mesela her bir aynada o güneşin ışığının yansımasını görürüz. Doğru mu? Ama hiçbir zaman o aynada güneş olduğunu iddia etmeyiz. Bak bu çok önemli. Dikkat edin. Burası çok önemli. Her bir aynada, her bir parlak şeyde güneşin ışıklarının tecellisini görürüz ama hiçbir parlak şeyde güneş vardır diye iddia etmeyiz. Doğru mu? Güneştendir ama güneş değildir. Evet. Her parlak şey güneştendir ama asla güneş değildir. Peki. Böyle bir aynada kardeşimiz 7 tane rengin cıvıl cıvıl ötüşünü hani böyle yansımalı aynalar vardır. Değil mi? her rengi farklı yansıtan, ışığını, güneşin, renklerini, ısısını böyle yansıtan mükemmel bir ayna. Kardeşimiz, o özelliklerin aynadan çıkmadığını, aynanın zatından kaynaklanmadığını, güneşin yansımaları olduğunun farkında değil. Böyle bir insan yok değil mi dünyada? Yok. Böyle bir insan ben olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir insan güneşi tanımadığı için bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Aynada güneş görüyor mu? Görüyor. Renkleriyle, ısısıyla, ışığıyla, hatta bir nevi güneşin zatının da tecellisiyle değil mi? Timsali tecelli ediyor orada güneşin. Onunla aynayı sevmeye başlıyor. Aslında sevdiği ayna mı, güneş mi? Aslında sevdiği güneş değil mi? Ama aynayı seviyor kardeşimiz. Şedid bir hisle onun muhafazasına çalışıyor. Öyleyse diyor, ayna kırılmasın ki, aynadaki güzellikler kaybolmasın diye aynaya aşık oluyor ve aynayı muhafazaya çalışıyor. Aman kırılmasın, aman siyahlanmasın, aman bir zarar görmesin diye aynaya muhafazaya çalışıyor. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o eble güneş aynanın ölmesiyle ölmediğini, kırılmasıyla kırılmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir, o vakit anlar ki aynadaki güneş, aynadaki görülen güneş aynaya tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil. Yani aynadaki güneşin varlığı aynanın varlığına mı bağlıdır, yoksa güneşin varlığına mı bağlıdır? Güneşin varlığı. Ayna kırılmakla güneş yok oluyor mu? Hayır. Ayna yine var. Güneş yine var. Ayna kırılırsa kırılsın. İşte ne zaman ki o insan güneşin varlığı aynanın varlığına değil, aksine bütün aynalardaki güzelliklerin varlığı gökteki güneşin varlığına bağlı olduğunu anlasa, belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki güneşin hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. İşte bunu anlasa mesele bitecek. Peki var mı böyle bir insan? Dedik ki yok. Bakalım var mıymış? Ey insan! Senin kalbin ve hüviyetin ve mahiyetin bir aynedir. Mesela görme özelliğin mahiyetimize takılmış bir özelliktir. Görme özelliği değil mi? Ruhumuza takılmış bir özelliktir. Görme özelliği. Görme, benim ruhum bir aynadır. Benim mahiyetim bir aynadır. Orada ne tecelli ediyor? Şems-i ezeli olan, ezeli güneşimiz olan Allah'ın Basar ismi tecelli ediyor. Basar isminin tecellisiyle ben görme özelliğine sahip oluyorum. Şimdi ben görmeme aşık oluyorum. İşitmeme aşık oluyorum. Gözümün güzelliğine aşık oluyorum. Bir de gözün güzelliği var değil mi? Görmenin güzelliği ayrıdır. Gözün güzelliği ayrıdır. Ya. Saçın güzelliği ayrıdır. Saçı sevmenin güzelliği ayrıdır. Allah hem saçı veriyor, hem saçı sevme özelliği veriyor. Hem gözü veriyor, hem göze görme özelliği veriyor. Hem kulağı veriyor, hem duyma özelliği. Bütün bu maddi manevi özelliklerimizin tamamı Allah'ın esma, sıfat ve şuunatının güzelliklerinin tecelli ettiği bir aynadır. Biz ne yapıyoruz? Aynadaki güzelliklere aşık oluyoruz. Gençlik bir güzelliktir, ona aşık oluyoruz. Yüzümüzün güzelliği bir güzellik, ona aşık oluyoruz. Allah Allah. Halbuki bu güzelliklerin tamamı bu aynadan kaynaklanmıyor. Şimdi bazı ebleler var ki aynadaki güneşe aşık oluyor sözü var mı yok mu? Çok. Şu aynada tecelli eden güzelliklere ne kadar çok aşıklar var değil mi? Geçelim. Bir kadındaki, eşindeki, çocuğundaki güzelliklere aşık olup o çocuğun ölmesiyle o güzelliklerin kaybolacağını zannetmiyor muyuz? İşte o aynen.
Ya.
Ne çıktı burada? Kainattaki bütün güzellikler, bütün kemal, bütün cemal.
Allah Allah.
Hepsi şemsi ezeli olan Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının ve şuunatının güzellikleridir, tecellileridir. Kainatın tamamı yok olsa o güzelliklere yine bir zarar yok. O cemale, o kemale yine bir zarar yok, yine yok olmuyor. Biz ne yapacağız? Esas güneşi seveceğiz. Güneşin güzelliklerinin göründüğü aynalara aşık olup da o güneşten gaflet etmeyeceğiz. Sonra o güneşin namına, o güneşin güzelliklerinin tecelligahı olan varlıkları da meşru dairede sevebiliriz. Ona bir zarar yok. Allah için çocuğunu sevebilirsin. Allah için kardeşini sevebilirsin. Allah'ın eseri olarak Allah'ın sende yarattığı güzellikleri tefekkürle, ibretle temaşa edebilirsin. Geç aynanın karşısına, Allah'ın yarattığı sanat olan o gözü seyret. Allah'ın verdiği o güzel sanatları, o endamı, o intizamı, o tenasübü, o mizanı, o ölçüyü, o dengeyi seyret. Ama kim namına? Allah'ın isimleri namına. Allah'ın zatı namına. Evet. Şimdi cümleyi de okuyalım. Ey insan, senin kalbin ve mahiyetin ve hüviyetin bir aynadır. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbeti beka, ebedi var olma sevgi duygusu, ebedi var olma isteği şedid hem de. O ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil, belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yöne dönmüş. Şimdi aynadaki renge aşık olmuştu ya adam. Halbuki o renk aynadan değil, güneşten geliyordu. Şimdi adam kalbindeki ebediyet rengine aşık olmuş. Ebedi yaşama arzusuna, duygusuna aşık olmuş. Halbuki aynadaki o güzellik aynanın kendinden değil. Sebepsiz ve bizzat sevilmesi gereken Allah'ın Baki isminin, ebedi isminin bir cilvesi, Allah ebedi olan zatı anlayalım diye vermişken biz yanlışlıkla aynadaki o cilveye aşık oluyoruz ve ona yapışıp kalıyoruz. Kendimizin ölmesiyle o duygunun yok olacağını, o hissin yok olacağını zannediyoruz. Halbuki senin ölmenle, yok olmanla Allah ebedidir, ebediliği koruyor ki. Madem ki sana ebediyeti vermiş, sana beka duygusunu tattırmış, öyleyse o baki olan zat seni tekrar bekaya mazhar edecektir. Yeter ki sen o baki olan zatı anla, sev, inan ve güven. Sevgin ona bağlı. Belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Hani demiştik ya, aynaya aşık olan insan var mı? Çok. Adam malını kaybediyor, dengesi sarsılıyor. Mal gitti, denge sarsılıyor. Kainatı tartacak özelliğe sahip bir insan bir altına dayanamıyor. Ebediyeti tartacak özelliğe sahip bir insan ölümlü, yok olacak taşları, o değil mi? Altınlar, taş, şeydir, madendir. Altınlar demir. Demiri, evet. Demiri kaldıramıyor. Göçüyor. Ya. Kağıt parayı bir kadına, bir makama, bir koltuğa yeniliyor. Niye? Aynaya aşık olmuş, aynanın kırılmasıyla içindekilerin yok olacağını zannediyor.
Çare
aynadaki tecellisinin sahip olan zata yönelmek. Onun namına sevmek, onun namına üzülmek. Onun namına güvenmek, onun namına vesaire. Hep onun namına. Çünkü biz burada ebedi değiliz. Ebedi olmak için gelmemişiz. Ebedi bir alemi kazanmak için gelmişiz. Adam gurbete gidiyor. Çoluk çocuğu memleketinde kalıyor. Bir müddet sonra kazanıyor, ne kadar kazanabildiyse dönüyor memleketine. orada kalayım, yurt edineyim, ev bahç sahibi olayım diye düşünmüyor ki. Gurbette bir müddet çalışıyor, tekrar memleketine dönüyor değil mi? İnsan bu aleme sürekli karnı açın gelmemiş ki. Esas vatan aslisi olan Adem babamızın memleketine, cennete gitmek için gurbete gelmiş. Burası gurbet. Esas vatanımız cennet. Çare bu. Hemen helalinden kazandığımız kadar kazanıp bir. İkincisi, kazanç dediğim şey sadece madde değildir. Kazandığımız şey aynamıza tecelli eden şeyleri kendimize mal ettiğimiz kadardır. Mahiyet aynamıza tecelli edenleri. Evet. Madem öyledir, ya baki entel baki de. Baki olan yalnız sensin, senden başka her şey fanidir. Yani madem sen varsın ve bakisin, fena ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok. Yani ayna kırılırsa kırılsın, güneş zaten var. Güneşin güzellikleri yok olmuyor ki. Benim mahiyet aynamdaki güzelliklerin yok olmasıyla o güzelliklerin sahip olan zat yok olmuyor ki. O güzellikleri Allah o mahiyet aynamda daha mükemmel bir surette ebedi alemde ikram edecek, ihsan edecek. Öyleyse niye gam ve keder edeyim?
İnsanda bilmediği şey düşman öyle bir istidadı var ya.
Dolayısıyla her şeyin, her hastalığın kaynağı cahillik olduğu gibi insanın dünyaya aşırı derecede bağlanması, dünyanın hakiki mahiyetinin farkına varamamasının da kaynağı yine cahillik. Yani marifet-i ilahideki noksanlarımız. Marifetimizi inkişaf ettirdikçe Allah'a olan imanımızı, marifetimizi, muhabbetimizi, lezzet-i ruhanimizi artırdıkça dünyadan istifademiz daha kaliteli olacak. Dünya bakışımız daha güzel olacak. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.